Ayrım 32, sayfa 363, Şahika, A.J. Cronin. Sonra tepeye çıkmak için yan sokaklardan birine saparak tırmanmaya başladılar. Küçük bir platonun ortasında kuzey tarafından kapalı fakat her iki vadiye karşı kurulmuş olan Bellevue'nun yeri hakikaten çok güzeldi. Stillman kendilerini iştenlikle karşıladı. Bu duygularına hakim olan, gösterişsiz, ender olarak heyecanlanan bir adamdı. Fakat yine de Andrew'un gelişinden dolayı duyduğu sevinci gizlemeyerek yeni kimliğinin güzelliğini ve faydasını ona göstermek istemişti. Bellevue kasten küçük yapılmıştı. Fakat kusursuzluğu söz götürmez bir gerçekti. Güneybatı yönünde uzanan iki kanat ortada asıl bina ile birleştirilmişti. Giriş kısmındaki büronun üzerindeki oda her türlü aletin bulunduğu bir tedavi yeri olarak kullanılıyordu. Ve buranın güney duvarı tamamen vita katımından yapılmıştı. Bütün pencereler yine aynı camdandı. Giriş kısmındaki büronun üzerindeki oda her türlü aletin bulunduğu bir tedavi yeri olarak kullanılıyordu. Ve buranın güney duvarı tamamen vita camından yapılmıştı. Bütün pencereler yine aynı camdandı. Isı ve havalandırma tertibatları için tekniğin en son yeniliklerinden faydalanılmıştı. Andrew, kliniği gezerken yüzlerce yıl önce yapılan Londra'nın eski hastanelerini, eski evlerden bozularak fena bir şekilde hazırlanıp klinik haline getirilen binalarını, buradaki ultramodern koşullarla kıyas etmeden yapamadı. Her tarafı gezdikten sonra Stillman kendilerine çay ikram etti. Andrew bu fırsattan faydalanarak konuya girdi. Bay Stillman, sizden bir ricam var. Bunu hiçbir zaman söyleyemezdim fakat mecburum. Acaba bir hastamı buraya kabul eder misiniz? Verem başlangıcı. Belki de pnömotoraksa ihtiyaç olacak. Bu benim çok sevdiğim bir dişçi arkadaşımın kızı. Bulunduğu yerde iyileşemiyor. Stillman'ın solgun mavi gözlerinde muzip bir ifade belirdi. Yani bana hastanı göndermek için teklifte mi bulunuyorsun? Burada doktorlar bana hasta göndermezler. Fakat Amerika'da böyle şeyler oluyor. Bakıyorum da benim sahtekar bir doktor olduğumu ve yalancı bir sanatoryum işlettiğimi unutuyorsun. Ben hastalara havuç kahvaltısı vermeden önce onları çıplak ayak yağmurda dolaştırırım. Andrew gülümsedi. Size benimle alay edin demedim Bay Stillman. Bu kızın durumu beni çok endişelendiriyor. Özür dilerim dostum. Yerlerimiz dolu. Sizin mesleğin bize gösterdiği nefrete rağmen elimde kolum kadar bir liste var. Çok acayip doğrusu. Stillman sonunda gülümsedi. Hastalar başka doktorlar yerine kendilerini benim tedavi etmemi istiyorlar. Andrew hafifçe mırıldandı. Stillman'dan red cevabı almak onun için büyük bir hayal kırıklığı olmuştu. Yazık, ben de bu işi olur sanıyordum. Mary'yi buraya yatırmayı çok istemiştim. Doğrusu İngiltere'nin en iyi kliniğini yaptırmışsınız. Bunları size iltifat olsun diye söylemiyorum. Kızcağızın her dakika Victoria'nın eski koğuşunda sokağın gürültüsünü dinlemesi gözümün önüne geliyor da. Stillman eğilerek önündeki alçak masadan bir sandviç aldı. Sanki yiyecekler kirlenecekmiş korkusuyla daima titiz bir şekilde ellerini yıkardı. Bu onun en büyük özelliğiydi. Ya, desenize oranın durumu bir komediden farksız. Yok yok, sizinle bu şekilde konuşmamalıyım. Çok üzüldüğünüzü görüyorum. Size yardım edeceğim. Hem de doktor olduğunuzu bildiğim halde hastanızı buraya alacağım. Stillman, Andrew'un yüzündeki ifadeyi görünce dudak büktü. Ben geniş fikirli bir insanım. İşime gelirse iyi davranmasını da bilirim. Niye gülmüyorsun? Sana şaka yapmıştım. Şakadan pek anlamıyorsun fakat hiç olmazsa diğer doktorlardan daha çok bilgilisin. Gelecek haftaya kadar elimde boş oda yok. Hastanı gelecek çarşambaya getir. Sana o kız için elimden gelen her yardımı yapacağıma söz veriyorum. Ansızın Andrew'un yüzü şükranla kızardı. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Bu kadar nazik olma. Senin sanki başıma bir şey fırlatacakmışsın gibi tavır takınman hoşuma gitmiyor. Bayan Manson, bu herif sizin başınıza tabak falan fırlatıyor mu? Benim Amerika'da çok samimi bir arkadaşım var. Tam 16 gazetenin sahibi. Ne zaman sinirlenirse muhakkak bir tabak kırar. Hatta bir gün, Stillman onlara uzun bir hikaye anlatmaya başladı. Gecenin serinliği içinde evlerine dönerlerken Andrew, Kristin'e düşüncelerini söyledi. Neyse, bu iş de halloldu Chris. Sanki sırtımdan büyük bir yük kalktı. Burası Mary için fevkalade bir yer. Stillman hakikaten iyi bir insan. Ondan çok hoşlanıyorum. Görünüşte hiçbir şey değil, fakat o görünüşün arkasında altın kaplı bir insan var. Acaba Danny, Hope ve ben bu kliniğin küçük bir kopyasını yapamaz mıyız? Bu şimdilik sadece bir rüyadan ibaret. Eğer Danny ve Hope benimle biri olursa bir kasabaya yerleşiriz. Belki de kliniğimizi maden kömürü ocaklarından birinin yakınında açabiliriz. O zaman yine eskisi gibi toz yutma çalışmalarıma başlarım. Ne dersin Chris? Genç kadın cevap yerine yoldaki bütün trafik tehlikesini göze alarak eğildi ve kocasını hararetle öptü. Andrew ertesi sabah iyi bir uykudan sonra erkenden kalktı. Kendisini canlı ve her türlü güçlüğe yenebilecek kadar kuvvetli hissediyordu. Doğru telefona giderek muayenehaneleri satmak için Adam Caddesi'ndeki Fulger ve Turner Tıp Transfer Ajantası ile görüştü. Telefona cevap veren ajantanın müdürü Bay Gerald Turner hemen Chesboro Terrace'a geldi. Muayenehanenin defterini inceledikten sonra buranın çok kolay ve iyi bir fiyatla satılabileceğini söyledi. Doktor, tabii ki vereceğimiz ilanda sizin burayı niçin satmak istediğinizi belirtmemiz gerek. Bay Turner elindeki kalemle yavaşça dişlerine vuruyordu. Burayı kim satın alacak olsa aklına, acaba sahibi böyle bir altın madenini niçin satıyor diye bir soru gelir. Doktor, altın madeni dediğim için çok özür dilerim. Hakikaten uzun zamandır bu kadar gelir getiren bir yere rastlamamıştım. Hastalık sebebiyle satıldığını söyleyeyim mi? Andrew sertçe cevap verdi. Hayır, gerçeği söyleyin. Kişisel sebeplerden dolayı satmak istediğimi bildirin. Pekala doktor. Bay Turner ilanı yazmaya başladı. Tamamen kişisel sebeplerden dolayı satılıktır. Meslekle hiçbir ilgisi yoktur. Andrew ilave etti. Ben buradan bir servet beklemiyorum. Sadece iyi bir fiyat olsun. Belki buranın hastaları yeni doktoru tutmayabilir. Öğle yemeğinde Kristin gelen iki telgrafı verdi. Andrew, Danny ile Hope'a mektubu alır almaz telgraf çekmelerine yazmıştı. Birincisi Danny'dendi. Kısaca haber veriyordu. Çok ilgilendim. Beni yarın akşam bekleyin. İkinci telgraf büyük bir heyecan ifade ediyordu. Hayatımı akıl hastalarıyla mı geçireceğim? Bana laboratuvar mı vereceksiniz? Andrew yemekten sonra doğru Victoria'ya gitti. Doktor Truegood'un ziyaret saati değildi, fakat bu onun daha çok işine yaradı. Çünkü hoş olmayan bir olayla karşılaşmayı ve Doktor Truegood'un kırılmasını istemiyordu. İhtiyar adam, operatörler annesine göre hareket ettiği halde kendisine çok iyi davranmıştı. Mary'nin yatağına oturarak ne yapacağını anlattı. Seni burada yatırmak benim kabahatim. Bu hastanenin senin sıhhatin için uygun bir yer olmadığını daha önceden düşünmeliydim. Bellevue'ya gittiğin zaman aradaki farkı anlayacaksın. Fakat burada sana çok iyi davrandılar. Kimseyi incitmemeliyiz. Sadece ayın 15'inde çıkmak istediğini söylersin. Eğer sen söyleyemezsen ben Con'a mektup yazdırıp seni çıkartmak istediğini bildirtirim. Burada yatak bekleyen çok hasta var. Onun için bu iş daha kolay hallolacak. Çarşamba günü seni Bellevue'ya götüreceğim. Yanımıza bir hasta bakıcıyla gereken eşyaları alırız. Senin için bundan daha iyi bir fırsat olamaz. Andrew eve dönerken içinde güzel bir iş başarmanın heyecanı vardı. artık girdiği bu çıkmazdan yavaş yavaş kurtulmaya başladığını görüyordu. O gece muayenehanede devamlı gelen hastaların işini bitirdi. "Bu artık sizin son gelişiniz olacak. Uzun zamandır devamlı geliyordunuz. Şimdi daha iyisiniz. Durmadan ilaç içmek size hiçbir fayda sağlamayacak." İşi bittiği zaman daha da çok rahatlamıştı. Bu büyük zevki uzun zamandır tatmadığını düşündü. Tıpkı genç bir delikanlı çevikliğiyle Kristin'in yanına gitti. "Kendimi hafiflemiş hissediyorum. Allah'ım, ben bu şekilde nasıl konuşabiliyorum? Zavallı Whittler'ın başına gelenlerden hep ben sorumluyum." Tam o sırada telefon çalınca genç kadın cevap vermeye gitti. Onun yokluğu Andrew'ya çok uzun bir zaman gibi geldi. Geri döndüğünde yüzü ciddi bir şekilde gerilmişti. "Birisi seni telefondan istiyor." "Kimmiş?" Fakat ansızın kendisini Frances Lawrence'ın aradığını anladı. Odaya derin bir sessizlik çöktü. Sonra çabuk çabuk konuştu. "Kendisine evde olmadığımı, uzak bir yere gittiğimi söyle." "Hayır, hayır, onunla ben konuşayım." 5 dakika sonra odaya döndüğünde, Kristin yine her zamanki köşesinde kendi işiyle meşguldü. Bir an dikkatle baktı ve sonra başını çevirerek pencereye doğru yürüdü. Elleri ceplerinde dışarıyı seyretmeye başladı. Genç kadının elindeki örgü şişlerinin çıkarttığı sesleri dinledi. Bu sesler, kendisine hırsızlık yaptığı için dayak yiyen ve kuyruğunu sallayarak eve dönen zavallı bir köpek gibi görmesine sebep oluyordu. Daha fazla dayanamadı. Sırtı karısına dönük konuştu. "Bu işte burada bitti. Belki bilmek istersin. Bu benim aptalca gururum ve bencilliğimden başka bir şey değildi. Ben yalnız seni sevdim." Ansızın inledi. "Ah Chris, bütün bunlar benim kabahatim. İnsanlar suç işlemekten başka bir şey yapmıyorlar. Fakat artık ben bunlardan vazgeçiyorum. Demin Leroy'a da telefon ettim. Krema mamullerine bundan sonra hiçbir yardımım olmayacağını söyledim. Bu surette onlardan da kurtuldum. Oh Chris, o kadar rahat ve mutluyum ki." Genç kadın cevap vermedi. Fakat şişlerin çıkarttığı sesler bütün odayı dolduruyordu. Andrew uzun zaman utanç dolu gözlerle pencereden dışarı baktı. Gecenin artan karanlığı içinde sokak lambaları tek tük yanmaya başlıyor, caddedeki hareket durmadan artıyordu. Andrew sonunda döndüğü zaman oda karanlıklara gömülüyor, fakat Kristin'in gölgelerle kaplanan vücudu koltuğunda oturarak örgüsüne devam ediyordu. Genç adam o gece korkunç bir kabusun etkisiyle terler içinde fırladı ve Kristin'e döndü. "Chris, neredesin? Çok üzgünüm, bağışla beni. Gelecek günlerde seni mutlu etmek için her şeyi yapacağım." Sonra yarı uykulu konuştu. "Burayı satıp tatile çıkacağız. Sinirlerim o kadar bozuk ki. Bir zamanlar sana nasıl oldu da sinirli davrandım? Şaşıyorum. Başka bir yere yerleştiğimiz zaman senin yine bahçen olacak Chris. Senin bahçeyle uğraşmayı ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Vailweave'un bahçesinin güzelliğini hatırlıyor musun?" Andrew ertesi gün karısına büyük bir demet karizentem getirdi. Ona olan sevgisini göstermeye çalışıyordu. Fakat genç kadının daima nefret ettiği gösterişli bir cömertlikten kaçınıyordu. Plazadaki öğle yemeğini hatırladıkça tüyleri diken diken olduğunu hissediyordu. Bu sevgiyi saygılı bir şekilde, fakat küçük ve gösterişsiz fırsatlardan yararlanarak belirtmeye çalışıyordu. O akşam çaya gelirken karısının en çok sevdiği kekten aldı. Daha sonra da gizlice aldığı terlikleri getirdi. Fakat Kristin kaşlarını çatarak tatlı bir şekilde itiraz etti. "Sevgilim, ne olur böyle şeyler yapma. Yakında tekrar pişman olursan, eskiden yaptığın gibi yine bana fena davranmaya başlarsın." "Chris, artık o kabusun sona erdiğini anlamıyor musun? Bundan sonra her şeyi seni memnun etmek için yapacağım." Genç kadın gülerek gözlerini sildi. "Peki peki sevgilim, seninle beraber olduktan sonra hiçbir şeye üzülmem. Benim arkamdan koşmanı istemiyor. Tek sen başkalarının arkasından koşma da. O akşam telgrafta da yazdığı gibi Deni geldi. Kendisine telefon eden Hope, Cambridge'den o akşam Londra'ya gelemeyeceğini haber vermişti. Deni piposunu boşaltırken konuştu. Çok meşgulmüş. Ben arkadaşımız Hope'un yakında evleneceğinden şüphe ediyorum. Bir bakteriyolojistin evlenmesi gerçekten çok romantik. Benim fikrimden sana bahsetti mi? Evet, çok heveslenmiş. Zaten heveslenmese de bir şey değişmez. Nasıl olsa o da bizimle gelecektir. Fakat asıl ben çok hevesliyim. Deni peçetesini dizine örterek tabağına salata koydu. Bu kadar esaslı bir planın senin kafanın eseri olmasına şaşıyorum doğrusu. Doğrusu ya senin de West End'in tüccar zihniyetli doktorlarına katılmana hayret etmiştim. Bana şu planı anlatsana. Andrew büyük bir heyecanla planından bahsetti. Sonra da işi pratik yönünden konuşmaya başladılar. Deni fikrini söyledi. Bana kalırsa büyük şehirlerden birini seçmeyelim. Nüfusu en fazla 20 bin olmalı. West Midlands haritasına bakıver. 4 veya 5 doktorun çalıştığı birçok endüstriyel şehir bulacaksın. Hepsi de neredeyse birbirinin boğazına sarılacak. Bunlar bademciğin birini bir gün, diğerini ertesi gün ameliyat ederler. Planımızı gerçekleştirmek için bize bu tip bir yer lazım. Müesseseyi kurduğumuz zaman diğer doktorları görmeli. Hepsinin suratından düşen bin parça olacak. Onların küfürlerine, aleyhimizde uyduracakları yalanlara katlanmamız gerekecek. Bir bakarsın bizi linç bile etmeye kalkarlar. Fakat bir merkezi klinik açacağız. Hope'un laboratuvarı da buna bağlı olacak. Üst kata ancak birkaç yatak koyarız. Çünkü büyük bir yer açacak değiliz. İçimde bu işi derinleştireceğimize dair bir inanç var. Ansızın Christine'in gözlerine bakarak kendilerini dinlediğini fark etti. Bu iş hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Çılgınca bir hayal değil mi? Genç kadın boğuk bir sesle cevap verdi. Evet, fakat gerçekler hayallerle başlar. Çok doğru söyledin Chris. Aferin, gerçekler hayallerle başlar. Andrew neşeyle yumruğunu sıktı. Planımız iyi. Fakat asıl önemli olan idealimizdir. Bu Hipokrat yemininin yeni bir ifadesi ve bilimsel ideale tamamen sadık. Bu idealle insanlar tecrübe tahtasına çevrilmeyecek. Para sızdırmaya çalışılmayacak. İpokondri hastalığı olanlardan faydalanılmayacak. Oh Allah aşkına bir bardak su ver Chris. Sesin bunları duyurmaya yetmiyor. Bana bir tane davul lazım. Gece saat 1'e kadar konuştular. Andrew'un heyecanı Deni'ye de sirayet etmişti. Son tren çoktan gittiği için o gece onu boş odalardan birinde misafir ettiler. Ertesi gün kahvaltıdan sonra aceleyle ayrılırken gelecek cumaya tekrar gelmek için söz verdi. Bu arada Hope'u göreceğini ve bir tane de büyük West Midlands haritası alacağını söyledi. Andrew kapıdan Deni'yi geçirdikten sonra büyük bir zafer kazanan insanların sevinciyle içeri girdi. ''Yaşasın Chris, yaşasın!'' Philip bu işle çok ilgilendi. Pek bir şey söylemiyor fakat ben onun duygularını anlıyorum. O gün satışa çıkartılan muayenehane için ilk müracaat yapıldı. Alıcılardan biri geldi. Daha sonra onu diğerleri izledi. Hatta acentanın müdürü Gerald Turner iyi görünüşlü bir alıcıyla beraber geldi. Garajın kapısı hakkında müşteriye bilgi bile verdi. Pazartesi günü ise Dr. Noel Lowry iki defa gelerek muayenehaneyi yeniden gezdi. Daha sonra Turner, Andrew'a telefon ederek durumu bildirdi. Dr. Lowry muayenehanenizle çok ilgilendi. Karısı görünceye kadar satmamamızı rica ediyor. Karısı çocuklarıyla beraber deniz kıyısındaymış. Çarşamba günü gelecekler. Çarşamba günü Andrew, Mary'i Bellevue'ya götüreceği için bu işi Turner'a bıraktı. Hastanede her şey istediği gibi olmuştu. Mary saat tam 12'de çıkacaktı. Hemşire Sharp'ın da kendisiyle gelmesini istedi. O gün şiddetli bir yağmur yağıyordu. Saat 1:30'da hemşire Sharp'ı almak için Welbeck Caddesi'ne gitti. Sharp'ın suratı asıktı. büyük bir isteksizlikle kendisini bekliyordu. Ayın sonunda işi bırakacağını söylediği günden beri suratı daha da asılmıştı. Andrew kadını selamladığı zaman Sharp ters bir cevap vererek otomobile bindi. Mary'i hastanenin kapısından aldılar. Hemşire Sharp'la beraber otomobilin arkasında oturuyordu. Sıkıca bir battaniyeye sarılmış, ayaklarının altına sıcak su dolu bir şişe koymuştu. Daha pek fazla yol almadan Andrew bu şüpheci ve asık suratlı hemşireyi getirdiği için pişman oldu. Kadının bu yolculuğu işinden ayrı saydığı belli oluyordu. Genç adam bu hemşireyle uzun zaman nasıl geçindiğini hayret etti. Saat 3:30'da Bellevue'ya vardılar. Yağmur dinmişti. Kliniğe doğru tırmanırlarken güneş yavaş yavaş bulutların arasından sıyrılıyordu. Mary, gözleri sinirli ve biraz da endişe dolu olarak getirildiği yere bakıyordu. Andrew Stillman'ı büroda buldu. Genç adam hastayı bir an önce onunla beraber muayene etmek istiyordu. Çünkü pnömotoraks yapılmaya ihtiyaç olup olmadığını bilmediği için bu düşünce durmadan zihnini kurcalıyordu. Bir bardak çay ile sigarasını içtikten sonra genç kızın muayene edilmesini rica etti. Stillman kabul ederek başını salladı. Pekala, hemen yukarı çıkalım. Mary'i odasına götürdü. Genç kız yatağına yattığı zaman yorgunluktan dolayı daha da solgun görünüyordu. Ayak ucunda elbisesini katlayan hemşire Sharp'a bakıyordu. Stillman yatağa doğru yaklaşınca hafifçe irkildi. Muayene dikkatle yapıldı. Stillman'ı sessizce seyreden Andrew için bu muayene oldukça ilginçti. Stillman hareketleri insana tesir etmiyordu. Üzerinde bir doktor hali yoktu. Sanki bir makinenin bozulan parçasını inceleyen bir iş adamına benziyordu. Stetoskop kullandığı halde bütün muayeneyi parmaklarının duyarlılığıyla yapıyordu. Düz parmaklarıyla nefes alan ciğer hücrelerinin durumunu hissediyordu. Muayene bittiği zaman Mary'e bir şey söylemedi. Sadece Andrew'yu kapının arkasına götürdü. Pneumothorax dedi. Şüphe götürmez bir gerçek. Ciğeri haftalar önce kuvvetten düşebilirdi. Hemen iyileştireceğimi kendisine söyle. Stillman aleti hazırlamak için yanından ayrıldığı zaman Andrew, kararlarını bildirmek için Mary'nin yatağına yaklaştı. Elinden geldiği kadar kızı ürkütmemeye çalışıyordu. Fakat Mary yine de korkmuştu. Siz mi yapacaksınız? Ben sizin yapmanızı tercih ederdim. Önemli bir şey değil Mary. Hiç acı duymayacaksın. Ben de bulunacağım. Ona yardım edeceğim. Senin düzeldiğini göreceğim. Fakat bütün işi Stillman'a bırakmak istiyordu. Genç kız sinirlenip ona güvendiğini açık bir şekilde gösterince tedavi odasına giderek Stillman'a yardım teklifinde bulunmak zorunda kaldı. 10 dakika sonra her şey hazır oldu. Mary odaya getirilince Andrew anestezi lokal yaptı. Kendisi manometrenin yanında duruyordu. Stillman hünerli bir şekilde plevraya gönderdiği sterilize edilmiş nitrojen gazını ayarlamak için iğneyi manometreye taktı. Alet çok hassastı. Stillman aletin tekniğini çok iyi biliyordu. Kanülü yavaşça çekerken gözlerini manometreye dikmişti. Plevraya son defa olarak gazın verilmesini bekliyordu. Ciğerlerde ani olarak meydana gelecek bir yırtılmayı önlemek için kendine göre bir usulü vardı. Mary önceleri çok sinirli olduğu halde yavaş yavaş endişesi kayboldu. Kendini büyük bir güvenle gaz verme ameliyesine terk etti. Bu iş bittiği zaman gülerek Andrew'ya baktı. Odasına döndüğünde söyledikleri çok doğruymuş. Hiç de önemli değilmiş, sanki bana bir şey yapılmamış gibi. Acı falan duymadım. Duymadın mı? Andrew kaşlarını kaldırdı ve sonra güldü. Zaten öyle olması gerekirdi. Keşke her ameliyat böyle olsa. Senin ciğerinin hareketini durdurduk. Şimdilik dinlenecek. Tekrar solunuma başlayınca inan bana iyileşmiş olacaksın. Dikkatle Andrew'ya baktı. Sonra gözlerini güzel odasında gezdirerek pencereden görülen vadinin derinliklerine dikti. Burasını çok seveceğim. Bay Stillman insana güler yüz göstermiyor fakat yine de çok iyi bir adam olduğu anlaşılıyor. Artık çayımı içebilir miyim? Andrew Bellavy'den ayrıldığı zaman saat 7'ye yaklaşıyordu. Tahmin ettiğinden fazla kalmıştı. Stillman'la verandada oturup biraz da meslekten konuşmuşlardı. Dönüşte içini derin bir huzur ve sessizlik kaplamıştı. Stillman'ın kendisine yaptığı bu büyük iyilik ve onun hayatın saçmalıklarını umursamayan hali Andrew'yu çok memnun etmiş, üzerinde derin bir iz bırakmıştı. Artık Mary için endişelenmiyordu. Bütün bu öğleden sonra olanlarla genç kızın yattığı eski hastane arasındaki büyük farkı düşünüyordu. Mary'nin kliniğe yerleştirilmesi kendisini epeyce yormuş, birçok zahmetli hazırlıklar yapmasına sebep olmuştu. Çünkü her hareket usule uygun değildi. Konun Bellevue'nun ücretini ödeyecek durumda olmadığını bildiği için Stillman'la bu işi konuşmamıştı. Bütün masrafları kendisi ödeyecekti. Fakat bu başardığı büyük işten dolayı duyduğu sevincin yanında bir hiçti. Aylardan beri ilk defa olarak değerli bir iş yaptığını hissediyordu. Yeni hayatın eşiğinde bu düşünceyle içini tatlı bir sıcaklık kapladı. Akşamın sessizliğini tadarak yavaş yavaş arabayı sürüyordu. Hemşire Sharp yine arkada hiçbir şey söylemeden oturuyordu. Zaten kendi düşüncelerine dalmış olan genç adam onun varlığını hemen hemen unutmuştu. Londra'ya geldikleri zaman Andrew onu nerede bırakacağını sordu. Kadın Notting Hill metrosunun önünde durmasını söyledi. Ondan kurtulduğu için çok seviniyordu. İyi bir hemşireydi fakat yüzü hiç gülmez, daima üzgün görünürdü. Ertesi gün maaşını posta ile göndermeye karar verdi. Bu suretle bir daha onun yüzünü görmeyecekti. Paddington Caddesi boyunca ilerlerken neşesi bir anda kayboldu. Whittler'ın dükkanı önünden geçerken daima üzülüyordu. Yan gözle baktığında Renovations Limited'ı gördü. İşçilerden biri kepenkleri indiriyordu. Bu basit hareket bile bir anda ürpermesine sebep oldu. Chesborough terasa geldiği zaman arabayı garaja soktu. Eve bu üzüntünün etkisinden kurtulamadan girdi. Kristen onu holde sevinçle karşıladı. Üzerinde canlı bir başarının ifadesi görülüyordu. Vereceği müjdenin sebebiyle gözleri pırıl pırıldı. Neşeyle bağırdı. Sattık. Hep seni beklediler. Biraz önce gittiler. Doktor ve Bayan Lowry demek istiyorum. Burada çok oyalandılar. Sen evde olmadığın için hastaları hep o muayene etti. Sonra kendilerini yemeğe alıkoydum. Oturup konuştuk. Bayan Lowry senin trafik kazası geçirdiğini sanmaya başlamıştı. Ben de çok merak ettim. Şimdi buradasın ya sevgilim, zararı yok. Yarın mukaveleyi imzalamak için Bay Turner'ın bürosunda buluşacaksınız. Daha önceden Bay Turner'a kapora vermiş. Andrew karısının peşinden odaya girdi. Sofrada ne kadar yemek varsa misafirler hepsini silip süpürmüştü. Muayenehane satıldığı için seviniyordu fakat deminki üzüntüsü bir sevinci biraz olsun gölgeliyor ve onu belli etmesine engel oluyordu. İşin bu kadar çabuk başarılması ne kadar iyi değil mi? Onun daha fazla bilgi isteyeceğini sanmıyorum. Sen gelmeden önce düşünüyordum. Belki yeniden çalışmaya başlamadan tekrar Val Andrew'ya gidebiliriz. Orası çok güzel değil mi sevgilim? Hem çok da eğlenmiştik. Ansızın susarak kocasına baktı. Neyin var sevgilim? Andrew otururken gülümsedi. Hiçbir şeyim yok. Sadece biraz yorgunum. Galiba yemek zamanını kaçırdığım için olacak. Ne? Ben de seni Bellevue'dan ayrılmadan önce yedin sanıyordum. Onun için ne varsa misafirlere çıkardım. Bayan Bennett'i sinemaya gönderdim. Zararı yok. Ne demek zararı yok? Tevekkeli muayenehaneden bahsettiğim zaman sevinmedin. Sen bir dakika otur, ben şimdi bir tepsi getiririm. İstediğin bir şey var mı? Çorbayı ısıtabilirim. Yahut sana sahanda yumurta pişireyim. Yumurta pişir daha iyi Chris. Biraz da peynir getirsen memnun olurum. Genç kadın birkaç dakika sonra elinde tepsiyle döndü. Bir tabak yumurta, ekmek, bisküvi, tereyağı ve peynir getirmişti. Tepsiyi masanın üzerine koydu. Andrew iskemlesini masaya yaklaştırdığı sırada Kristen bir şişe bira getirdi. Genç adam yemeğini yerken Kristen merakla seyrediyordu. Sonra gülümsedi. Biliyor musun sevgilim, eğer Catherine Row'da otursaydı küçük bir odası ve mutfağı olan bir evde çok mutlu yaşardık. Lüks hayat bize yaramıyor. Yeniden çalışan bir erkeğin karısı olacağım için çok seviniyorum. Genç adam yumurtasını yemeye devam etti. Yemek yedikçe kendisini daha iyi hissediyordu. Kristin yine her zamanki gibi ellerini çenesinin altına dayadı. Biliyor musun sevgilim? Geçen günlerde hep düşünmeye çalışıyordum fakat kafam hiç işlemiyordu. Artık seninle barıştıktan sonra her şey düzeldi. İnsan istediği şeyler için mücadele edince bunlar ancak o zaman değer kazanıyor. Fakat hiçbir çaba sarf etmeden hazırca elimize düştüğünde hiçbir zevki olmuyor. Everlow'da beraberce güçlüklere göğüs gerdiğimiz günleri hatırlıyor musun? O anılar her gün benim aklımdan canlı bir şekilde yaşıyor. İşte aynı şeylere yeniden başlıyoruz. Bizim gerçek hayatımız odur sevgilim. O kadar mutluyum ki. Andrew Chris'e dönerek, gerçekten mutlu musun? Genç kadın hafifçe kocasını öptü. Hayatımda bu andaki kadar mutlu olmamıştım. Bir an sessizlik oldu. Andrew bisküviye tereyağı sürerek peynir kutusunu açtı. Fakat en sevdiği Liptor peynirinden kalmamıştı. İçinde sadece Bayan Bennett'in yemek pişirirken kullandığı krem peynirden vardı. O anda Christine de bunu gördü. Hayretle çığlığı bastı. Bugün Frau Schmidt'e uğrayacaktım. Zararı yok Chris. Hayır hayır, pekala var. Genç adam peynirden yemeye başlamadan Kristin kutuyu önünden çekti. Ben sabahtan beri tembel tembel oturuyorum. Halbuki sen yorgun argın eve geliyorsun. Yemek bile çıkartamıyorum. Saate baktı ve hemen ayağa fırladı. Dükkan kapanmadan bir koşu gideyim. Çok az zaman var. Gitme Chris. Lütfen sevgilim izin ver. Gitmem gerek. Senin Frau Schmidt'in peynirini sevdiğini biliyorum. Ben de seni seviyorum. Andrew daha itiraz etmeden genç kadın odadan çıktı. Hafif adımlarının çıkarttığı sesleri ve sonra kapının yavaşça kapandığını duydu. Gözleri hala baygın bir şekilde gülümsüyordu. Genç kadının bu yaptığı büyük bir fedakarlıktı. Bir bisküviye daha tereyağı sürerek meşhur Liptor peynirinin ve karısının gelmesini beklemeye başladı. Evde derin bir sessizlik hakimdi. Flory aşağıda uyuyordu. Mary artık düzelecekti. Stillman bugün çok iyi davranmıştı. Bugün yağan yağmur her tarafı temizlemişti. Kırların arasından eve dönmek ne güzeldi. Oh çok şükür, yakında Kristin'in yeniden bahçesi olacaktı. Belki Danny ve Hope'la beraber Muddletown'a doktorları tarafından linç bile edilirdi. Fakat Chris yine bir bahçeye sahip olacaktı. Tereyağlı bisküvisini yemeye başladı. Eğer Kristin çabuk gelmezse iştahı kesilecekti. Herhalde Frau Schmidt'le konuşuyordu. Frau Schmidt ne iyi insandı. İlk hastalarını o göndermişti. Keşke eskisi gibi çalışsaydı. Fakat Tanrı'ya şükür o günler geride kalmıştı. Kristin'le yine beraberdi. Hem de eskisinden daha mutluydular. Karısının birkaç dakika önce mutlu olduğunu ağzından duymak çok güzeldi. Bir sigara yaktı. Fakat ansızın zil şiddetli bir şekilde çalmaya başladı. Sigarasını bıraktı, kapıya koşarak açtı. 32. ayrımın sonu. Sayfa 377.